Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 6. ayrım. Zafer. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922 sabahı 323 topun gürlemesiyle başladı. Yunanlılar gökyüzünün başlarına yıkıldığını sandılar. Sarsılmaz, geçilmez diye iddia ettikleri cepheyi Türk ordusu 36 saatte yardı. Yunan ordusunu 3 parçaya ayırdı. En büyük parçayı Dumlupınar'da çevirip yok etti. Başkomutanı esir aldı. Kalanları tepeleye tepeleye, on binlerce esir ala ala 14 günde 9 Eylül günü İzmir'e girdi. Kıbrıs Türkleri ordunun İzmir'e girdiğini Reuters haber ajansından bir gazeteye gelen telgraf ile öğrendiler. Haber kulaktan kulağa yayıldı. Binlerce Kıbrıs Türkü bugün Atatürk Meydanı adını taşıyan meydanda toplandı. Davullar, zurnalar çalıyor, sevinç çığlıkları yükseliyordu. Yaşasın Türkiye, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Paşa, yaşasın ordu. Konuşanlardan biri Mustafa Kemal Paşa'yı Kıbrıs'a davet etti ve olanca gücüyle bağırdı. Paşam, bizi de kurtar. Mitinge katılmış lise öğrencileri arasında bir zaman sonra Türk cemaatine önderlik edecek olan iki öğrenci de vardı. Fazıl Küçük ve Faiz Kaymak. İngiliz yönetimi altında bu, Türklerin yaptığı ilk büyük toplantıydı ve izinsiz toplanmışlardı. İngiliz polisleri silah ve coplarla meydanı kuşattı ve dağılmalarını emretti. Öncüleri ve direnenleri tutukladı. Halk evlere dağıldı. Her ev düğün evine döndü. Öncüleri İngiliz valisinin huzuruna çıkardılar. Vali kızmıştı. Mustafa Kemal Paşa savaş kazanıyor. Türkler Türkiye'de bunu kutluyorlardır. Ama size ne? Size ne oluyor? Onun zaferini niye kutluyorsunuz? Sorunun aptallığı Türkleri şaşırttı. Biri bir adım ileri çıktı. Sayın Vali, biz de Türk'üz. Türkiye'nin kopmaz bir parçasıyız. Hiçbir şey bizi, duygularımızı ve ana vatana bağlılığımızı değiştirmeyi başaramaz. Vali yutkundu. Demek ki 44 yıldır aldıkları sıkı önlemler derin milli duygularını öldürmeye yetmemiş, aşındıramamıştı bile. Üstelik bu gençler İngiliz yönetiminde doğmuş ve yetişmişlerdi. Bütün mazlum milletler de bayram ediyordu. Birçok mucize ard arda gerçekleşmiş ve Türkiye yeniden var olmuştu. Saklanan bayraklar yetmedi. Kadınlar yeni bayraklar diktiler. Kıbrıs kırmızı beyaz oldu. Camiler dolup dolup boşaldı. İngilizler bayrakları toplattılar. Suratları asılmış, neşeleri kaçmıştı. Çünkü bütün olayların, yayılmaların, haksız heveslerin ve dökülen kanların arkasında onlar vardı. Asıl yenilen emperyalist İngiltere'ydi. Sevr Antlaşması, yani galiplerin Türkiye'ye biçtiği kefen yırtılıp atıldı. Kıbrıs Rumları yasa girmişlerdi. Yunanistan öyle bir yenilmişti ki, acısı ve utancı yüzlerce yıl unutulmayacaktı. Batı Anadolu kaybedilmişti. Mudanya, Ateşkes Anlaşması ile Doğu Trakya'da Türkiye'ye geri verildi. Bozcaada ile Gökçeada da Türklere geçti. Bir süre sonra Anadolu'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler değiş tokuş edileceklerdi. Zaten Anadolu Rumlarının Türklerin yüzlerine bakacak halleri yoktu. Çoğu kılıç artıklarıyla birlikte kaçmıştı. Değişim sonunda Anadolu'da bir tek Rum kalmayacaktı. İstanbul Rumlarından İngilizlere ajanlık yapan, mütareke yılları içinde Türklere eziyet edenler de ya korktular ya utandılar, Yunanistan'a kaçtılar. Yunanistan'da büyük felaket diye nitelenen benzersiz yenilginin ve çöküşün suçlusu olarak görülen 5 politikacı ile bir asker, başkomutan Hacıyanesti, kurşuna dizildi. Yunanistan yıllarca kendine gelemeyecekti. 3 kez rejim değişecek, birçok hükümet darbesi olacak, durmadan hükümetler düşecek, sonunda iç savaş da çıkacaktı. Yunan kralı tahtını bırakıp gitmek zorunda kaldı. İngiliz başbakanı, Türk düşmanı Lloyd George iktidardan düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin padişahlık rejimine son vermesi üzerine Vahdettin İngilizlere sığınarak İstanbul'dan kaçtı. Türkiye, Lozan'a barış görüşmelerine çağrıldı. Barış. Lozan barış görüşmeleri silahsız bir savaş gibi çok çetin geçti. Bir yanda tek başına Türkiye vardı. Öte yanda Lord Curzon'un orkestra şefliğinde görüşmelere katılan, hala çıkar için didinen batılı ülkeler. Türkiye için ana hedef milli ant sınırları içinde tam bağımsızlığı sağlamak ve yüzyılların ihmalini gidermek için bir an önce barış dönemine girmekti. 1 milyon insan Ege'de evsiz ve yarı açtı. Yunan ordusunun kalıntıları kaçarlarken derin bir kin içinde savunmasız kadınları, çocukları, yaşlıları öldürmüş, evler, dükkanlar, fırınlar, ambarlar, ağıllar, bağlar ve ağaçlarla birlikte binlerce camiyi de yakmışlardı. Dipnot 29. Yanmış, yıkılmış binlerce cami, Cumhuriyet yönetimi tarafından tören yapılmadan, gösterişe kaçılmadan yeniden yaptırılmıştır. Bunu dinciler bilmezden geliyorlar. Hiçbir iktidar bugüne dek Atatürk dönemindeki kadar çok cami yaptırmadı. Lozan'da çok şiddetli tartışmalar oldu. Yüzlerce yılın hesabı görülüyordu. Görüşmeler bir ara kesildi. Savaş havası esti. Sonra yeniden başladı. Türkiye, Musul ve Hatay için savaşmayı doğru bulmadı. Çünkü bu aşamada uzun sürecek bir savaşı sürdürebilecek imkanı yoktu. Gerçekçi davrandı. Musul'u Irak'a vermeyi kabul edecek, Hatay sorununu ileride çözecekti. Kıbrıs konusuna gelince. İngiltere, Kıbrıs'ı 8 yıl önce topraklarına kattığını açıklamıştı. İngiliz donanması dünyanın en güçlü donanmasıydı. Türkiye'nin elinde kalmış birkaç küçük savaş gemisiyle İngiliz donanmasını yenerek Kıbrıs'a çıkması, Kıbrıs'ı silah zoruyla geri alması hayal bile edilemezdi. Kıbrıs'ın İngiliz toprağı olduğu ister istemez kabul edildi. Dipnot 30. Kıbrıs'ın İngiliz toprağı olduğunun Lozan'da kabul edilmesini, şartları hiç dikkate almadan eleştirmeye kalkanlar var. Onlara ruh ve zihin sağlığı dilerim. Ama Lozan'da Ege Denizi bakımından az çok dengeli bir düzen kurulmuştu. Çanakkale girişindeki Bozcaada ve İmroz Adası Türklerin, Ege Adaları Yunanlıların olmuş, 12 ada İtalyanlarda, Kıbrıs İngilizlerde kalmıştı. Dipnot 31. Ege'de irili ufaklı pek çok ada vardır. Bunlardan ancak büyük birkaç adada Türkler bulunuyordu. Bu Türklerin sayısı da çok azalmıştı. Rodos farklıydı. Rodos'ta 14 bin kadar Türk vardı. Rodos adası İtalyanlardan Yunanlılara geçince 12 bin Türk Rodos'tan ayrılmış, geride 2 bin kadar Türk kalmıştı. Bunlar da gitgide azalıyor. Anadolu'ya yakın adalar hiçbir zaman silahlandırılmayacaktı. Dipnot 32. 12 adanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmesi, Anadolu'ya yakın adaların Lozan'a aykırı olarak silahlandırılması bu dengeyi bozmuştur. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bırakılması, Türkiye'nin güneyden de kuşatılması demek olacaktı. Türkiye'nin aklını kaçırmadıkça buna razı olması mümkün değildi. Türkiye ile Yunanistan dost olmuşlardı. Lozan'ın kabulü ile Türkiye'nin tam bağımsızlığa kavuşması, 10 yıl süren savaşlardan sonra barış dönemine girmesi, Kıbrıs Türklerini de sevindirdi. Gösteriler yaptılar. Kıbrıs adası İngiliz toprağı olarak kalmıştı ama nice ateşli, kanlı, kırıcı sınavlardan geçmiş olan Kıbrıslılar bu sonucu doğal karşıladılar. Başka çare olmadığını bilecek kadar gerçekçiydiler. İleriye bakacak, Türkiye için dua edeceklerdi. Türkiye güçlenirse, Kıbrıs'ın Yunanistan'a eklenmesine hiçbir zaman izin vermez, Kıbrıs Türkleri Rumların yanında sığıntı, yanaşma, ikinci sınıf Kıbrıslı olmazlardı. Anavatan örneğine bakarak, insanca bir ideal çevresinde toplanıp birlik olmanın ne büyük bir güç olduğunu anlamışlardı. saflarını daha da sıklaştırarak yıllardır olduğu gibi Enosis'e direnmeyi yine sürdürecek, Rum-Yunan boyunduruğu altına girmemek için Kuvayi Milliye ruhuyla mücadele edeceklerdi. İkinci bölüm 1923-1938 Cumhuriyet 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiye genellikle Orta Çağ'da yaşayan, geri, yoksul, ilkel, birçok salgın hastalıklı, sanayisiz, yoksul bir köylü toplumuydu. Tanzimat 84 yıl içinde ancak İstanbul'un birkaç semtine girebilmişti. Okur yazar erkek oranı %7 idi. 42 bin köy vardı. Ebe sayısı 200, doktor 340 kadardı. Demir yollarının bir metresi bile Türklerin değildi. Pek çok konuda dışa bağımlıydı. Çivi bile ithal ediliyordu. Vatan kurtulmuştu. Şimdi milleti bu durumdan kurtarmak gerekiyordu. Türkiye ile çağdaş uygarlık arasında pek çok alanda büyük fark vardı. Milleti yoksulluk, bilgisizlik, bağnazlık, ilkellik ve gerilik batağından kurtarmak şarttı. Bu sağlanmadıkça batı karşısında başı dik durmak, halkın refahını ve gelişimini gerçekleştirmek imkansızdı. Devlet yine büyük devletlerin oyuncağı olarak kalırdı. Türkiye, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 20. yüzyılın büyük olaylarından birini başlattı. Çağdaşlaşma. Bütün yurtseverler bu gerçek kurtuluş hareketine destek ve emek verdi. Ana devrim cumhuriyetti. Onu türlü devrimler izleyecek, laiklik temel ilke olarak benimsenecek, halifelik kaldırılacak, çeşitli kurumlar kurulacak, eğitim birleştirilecek, medreseler kapatılacak, demir yolları millileştirilecek, yeni demir yolları yapımına başlanacak, eğitim ve sağlık ücretsiz olacak, salgın hastalıklara karşı amansız mücadele açılacak, eğitime, sanata, milli kültüre büyük önem verilecek, medeni kanun kabul edilerek kadın-erkek eşitliği sağlanacak, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınacak, gençler bilim ve sanat eğitimi görmeleri için yurt dışına yollanacak, Türk alfabesi kabul edilecek, dilde sadeleşme başlayacak, milli ticaret ve sanayi desteklenecek, kalkınma planları yapılacak, şeker ve tekstil fabrikalarının yanı sıra dışa bağımlılığı azaltmak için askeri fabrikalar ve iki uçak fabrikası kurulacak, denizaltı yapımına başlanacaktı. Dipnot 33. Laiklik sözcüğü kullanılmadan 429 sayılı ve 3 Mart 1924 günlü Şeriye ve Efkaf ve Erkan-ı Harbiye Vekaletinin ilgasına dair kanunun 1. maddesiyle kabul edilmiş ve tanımlanmıştır. Tanımı şöyledir. Din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması. Laikliğin doğru ve yeterli tanımı budur. Yeni bir tanımlamaya gerek bıraktırmayacak kadar açıktır. Yeni bir tanımlama çabası laikliği sulandırmaktan başka sonuç vermez. Laiklik uygulamada 1924 tarihinden başlayarak dikkate alınmıştır. Türkiye hızla çağa ve dünyaya açılıyordu. Bu olağanüstü gelişim, Orta Doğu ülkeleri ile birçok mazlum ülkeyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemekteydi. Gelişen Türkiye'nin dünya devletleri arasında çok saygın bir yeri olacaktı. Hatay, bu sayede barışçı yollarla geri alınacak, boğazlar hakkında Türkiye'nin isteklerine uygun yeni bir düzenleme yapılacaktır. Türkiye bütün komşularla barış içindeydi. Hatay konusu dışında hiçbiriyle ciddi bir sorun yoktu. Ermeni sorunu dostlukla kapanmıştı. Hasta adam aşağılaması tarihe kalmıştı. Batılı gözlemciler bu olağanüstü gelişmeyi Türk mucizesi olarak niteleyeceklerdi. Dipnot 34. Eskiye bağlı ya da gelişmemiş çevrelerin direnmeleri, tepkileri de oluyordu. Şeyh Said isyanı bunlardan biriydi. 1929 dünya ekonomik krizi Türkiye'yi de etkilemiş, İtalya'nın bir deliliğine karşı kısmi seferberlik ilan etmek gerekmişti. Bu olaylar Türkiye'yi oyalamış, uğraştırmıştır. Bu büyük atılım elbette Kıbrıs'a da yansıyordu. Kıbrıs da yeni Türkiye ile birlikte çağa uyanıyordu. Dipnot 35. Özgür, bağımsız, çağa ve dünyaya açık yeni Türkiye, Kıbrıs Türkleri için çok çekiciydi. Yine binlerce kişi Türkiye'ye göç etmeye koyuldu. Kıbrıs'ta Türk nüfusu gittikçe azaldı. 1935 nüfus sayımına göre Türklerin sayısı 65.303'e inmişti. Kıbrıslı aydınlar, olumsuz sonuçlarını dikkate alarak göçü durdurmaya çalıştılar. Kaynaklar 20 bin kişinin göç ettiğini açıklıyor. Göç dalgası Türkiye'nin de çabasıyla 1935'te durmuştur. 1950'de Türk nüfusu yaklaşık 100 bin olacaktır. Nüfus bazı kaynaklarda 120 bin olarak veriliyor. Kıbrıslı Türklerin bu atılımı paylaşmasına gerici bir grup ile İngilizler karşı çıkacaklardı. Gericilerin bir bölümü dünyanın gidişine karşı çıkmanın anlamsızlığını anlayarak atılımı benimsedi. Kalanlar sustular. Bunlar İngilizci, dinci bir gruptu. Zamanla sayıları azalacak ve sorun olmaktan çıkacaklardı. İngiliz yönetimi vakıf dairesini ellerinde tutmuştu. Vakıf dairesi de devrimlere karşı çıkacaktı. Dipnot 36. İngiliz yönetimi Evkaf Dairesi'ni bir baskı aracı olarak uzun yıllar elinde tutmuş, Kıbrıs Türklerinin çabaları sonunda Türk cemaatine bırakmıştır. Doktor Fazıl Küçük hemen uzun zaman sorun ve engel olan Evkaf Dairesi'nin önüne bir Atatürk büstü dikti. Büstün kaidesinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" tümcesi vardır. Bütün özel günler uzun süre burada kutlanacaktır. Ayrıca İngilizler Türkiye'den kaçan İngiliz ajanı Sait Molla ile İngiliz işbirlikçisi eski Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri'yi de Kıbrıs'a getirmişlerdi. Bunlar da Kıbrıs Türklerini yeni Türkiye aleyhine etkilemeye çalışacaklardı. Kıbrıs bir fesat yuvası olmak üzereydi. Dipnot 37. Bu iki haine Kıbrıs Türkleri tepki gösterirler. Sait Molla Mısır'a kaçar. Molla Sabri Efendi yeni Türkiye aleyhinde konuştuğu için gençler tarafından dövülür. Parantez içinde S. İsmail E. 1. Atatürk döneminde Türkiye-Kıbrıs ilişkileri. Sayfa 36 ve devamı. Bunun üzerine o da Yunanistan'a gider ve Yunan desteğiyle Türkiye aleyhine bir gazete çıkarır. Kıbrıs, Ada Türkleri ve stratejik konumu Kıbrıs, Ada Türkleri ve stratejik konumu dolayısıyla yeni Türkiye için çok önemliydi. Dipnot 38. Kıbrıs'ta Türkler olmasa da Kıbrıs, Türkiye'nin güvenliği bakımından çok önemlidir. Türkiye gecikmeden Kıbrıs'ta bir başkonsolosluk açmak için harekete geçti. İngilizlerle görüşmeler fazla uzamadı. 1925'te Lefkoşa'da Türk Başkonsolosluğu törenle açıldı. Bu açılış Kıbrıs Türkleri için büyük olay oldu. İngilizler Türk bayrağını yasaklamışlardı. Konsolosluğa törenle Türk bayrağı çekilince Türkler ağlamaya başladılar. Dipnot 39. İlk konsolos Asah Bey iyi bir hariciyeciydi. Konsolosluk katipliğine Kıbrıslı Türklerden M. Kemal Orhan Bey atandı. Birçok konuda çok yararı oldu. Ankara olayları sürekli olarak izlemeye başladı. Lefkoşa'da hizmet binası yapılana kadar konsolosluk Larnaka'da hizmet vermiştir. 1927 yılı Temmuz ayında kapatılmış, 1928 yılı Temmuz ayında yine Larnaka'da açılmış, daha sonra Lefkoşa'ya taşınmıştır. Türkiye Kıbrıs'ta hemen bir başkonsolosluk açarak Kıbrıs'a ve Kıbrıs Türklerine ilgisini göstermiştir. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs'ın Türkiye aleyhindeki çalışmaların merkezi olmasına izin vermediler. 6. ayrımın sonu. Sayfa 45. Devamı 7. ayrımda.